Başka. Kahraman Tazeoğlu. İkinci ayrım. Ön söz. Açtığınız her sayfa yeni bir ön sözdür yaşama. Bu yüzden hiçbir şey yazılmayacak buraya. Kalabalıklar içinde kaybolup gitmeye mahkum bir kalem işçisini, gözlerinde sakladığı yeşil nehirlerden bakarak gören Yelda Cumalıoğlu'na, kitabın oluşma aşamasında her türlü kahrımı çeken ve desteğini hiç eksiltmeyen Zeynep Demirkaya'ya teşekkür ederim. Ayrılık ayrı, aşk bitişik yazılır. Sonunda onu konuşmaya ikna etmiştim. Buluşma yeri olarak Haydarpaşa Garı'ndaki lokantayı seçtim. Önünden sürekli trenlerden inen, trenlere binen, her sınıftan insanın geçtiği fakat içine sadece cebinde yeterli miktarda parası olanların girebildiği o lokanta. Bir hafta boyunca mesaiye kalıp biriktirdiğim parayı o yemeğe harcamak umurumda bile değildi. Buluşma zamanına bir saat kala oradaydım. Önce garda hep bir telaşları varmışçasına yürüyen solgun yüzlü insanları seyrettim. Veda edenleri, veda edilenleri izledim. İnsan seslerinin ve uğultuların koskoca bir holün içinde devinerek, kulaklarıma doluşuna aldırmadan kalkan trenlerin düdükleriyle irkildim. Sonra o kalabalığı ve akışı kendi doğallığına bırakarak lokantaya girdim. Genelde orta yaşlı insanların uğrak yeri olan o lokantada kapıyı görebileceğim bir masaya oturup beklemeye başladım. Buluşma saatine 45 dakika kalmıştı. Farkında olmadan sağ bacağımı hızlı hızlı oynatıyormuşum. Masadaki küçük vazo sallanmaya başlayınca fark ettim. Sakin olmam gerekiyordu. Yine bir tren düdüğüyle irkildim. Kendimi sakinleştirmek için ona söyleyeceklerimi tekrar aklımdan geçirdim. Tekrar ettiğim her cümlede heyecanım biraz daha artıyordu. Acaba teklifimi kabul edecek miydi? Sözleştiğimiz saatten 10 dakika sonra kapıda göründü. Sigara dumanının hafif bir sis tabakası gibi etrafı sardığı mekanda gözleri beni arıyordu. Ayağa kalkarak el salladım ve kendimi belli ettim. Yüzündeki ifadesiz ifadeyi hiç değiştirmeden masaya kadar yürüdü. Heyecanım giderek artıyordu. Gülümseyerek, "Hoş geldin," dedim. Elini sıktım ve sandalyesini çekip masaya oturttum. Yüzünde duygularını açığa vuran en ufak bir kıpırdanış bile yoktu. Bu işimi biraz daha zorlaştırıyordu. Sesimdeki heyecanı saklayarak nasıl olduğunu sordum. Yüzüne o an oturacak yapmacık bir gülümsemeyle cevap verdi. "İyiyim." Sorumun arkasından "Sen nasılsın?" sorusu gelmeyince bir an önce bu konuşmayı bitirip gitmek istediğini anladım. Moralim bozulmuştu. Ama bunu belli etmedim. Derken bir tren düdüğü daha duyuldu. Bir ırmak gibi omuzlarına akan saçlarını ince parmaklarını arasına alarak geriye doğru attı ve iri gözlerinde saklamadığı bir gerginlikle "Ne kadar gürültülü bir yer seçmişsin," dedi. Yüzümün kızardığını hissettim. "İstersen başka bir yere gidelim," diyecek oldum önce. Sonra vazgeçip "Ben burayı çok seviyorum," dedim. "Nesini seviyorsun Allah aşkına?" diyerek küçümseyici bir tavırla burun kıvırdı. "Burası tutunamayan insanların sığınağı gibi geliyor bana," diyebildim sadece. Yemeklerimizi yerken basit konulardan konuştuk. Sanki ikimiz de biraz sonra yapacağımız o ciddi konuşmaya hazırlıyorduk kendimizi. Yemek biter bitmez bir sigara yaktı. Karnını doyurmuş olmanın ve yemekten hemen sonra yakılan sigaranın keyfiyle gülümseyerek, "Anlat bakalım şimdi," dedi. Anlatacaklarım çoktu ama neresinden başlayacağımı bilemiyordum. Ona olan ilgimin uzun süredir farkındaydı. Hatta zamanla bu ilginin tek taraflı bir aşka dönüştüğünü de görüyordu. Söyleyeceğim her şeye hazır bir tavrı vardı. Sanki ona daha önceden duymadığı hiçbir şeyi söylemeyeceğimden emin gibiydi. Kendine olan bu aşırı güveni beni telaşlandırıyordu. Beklediği konuşmayı bir türlü başlatmıyordu. Derken bir tren düdüğü daha duyuldu. Sonunda cesaretimi toplayıp, onu uzun zamandır beğendiğimi ve bir birliktelik umut ettiğimi söyledim. Güzelliğinden cesaret alarak ve bu tür tekliflere alışık bir tavırla, "Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim," dedi. Dudağından dökülecek bir sonraki cümleyi merak ederek baktım yüzüne. Sigarasını söndürüp devam etti. "Suskun ve içine kapanık birisin. Bazen içinde ne gibi fırtınalar koptuğunu merak etmiyor değilim. Ama çok suskunsun. Aşkta da böyle misindir?" "Susmayı seviyorum galiba. Evet, ben aşkta da suskunum. Konuştuklarım bir değer ifade etmiyorsa susmayı yeğliyorum. Zaten hep bu yüzden kaybediyorum. Sustuğum yerden vuruluyorum her defasında. Bazen ölüm gibi susarım. Hayatı rafa kaldırmak gibi bir şey bu. Bazen ömrümü öyle bir susarım ki değme ölümlere taş çıkartır." Bunu gülerek söylemiştim. Masadaki ağır havayı gülüşlerimle dağıtmaya çalıştım. Sözlerimin onda bir etki yaratıp yaratmadığını anlayabilmek zordu. Yüzündeki ifadesizlikle devam etti. "Bu suskunluklar birer kesik gibi duruyor yüzünde, biliyor musun? Boyumdan büyük kesiklerle büyüdüm ben. Ama bunu ilk söyleyen insan sensin. Oysaki yüzüme hiç bu kadar dikkatli baktığını düşünmemiştim. Şaşkınlık içindeyim doğrusu. Hep bir şeye kırgınmış gibi duran dudaklarım yüzünden biliyorum. Hayata karşı takındığım bu gizli küskünlük en çok dudaklarıma yansıyor. Hiç farkında değilim bunun. Ne zaman biri kalbimi kırsa, dudaklarım küçük bir çocuğunki gibi büzüşüyor, küskünlük akıtıyor her yere." "Bence yine de yüzüne binlerce sıfatsızlık sıkışmış insanlardan daha güzel görünüyor bu halin." Masaya oturduğumuzdan beri ilk defa bana dair güzel bir söz çıkmıştı ağzından. Aslında o sözün beni öven yanıyla değil, içinde barındırdığı tecrübeyle ilgileniyordum. Bir insanın başka insanlar için, "yüzüne binlerce sıfatsızlık sıkışmış insanlar" diye bahsetmesi, o kişinin yaşarken ne gibi deneyimlerden geçtiğini de anlatıyordu. "Yüzüne binlerce sıfatsızlık sıkışmış insanlar" diyen bir insanla konuşuyor olmak demek, çok kez aldatılmış, kandırılmış ve bunların sonunda insan sarrafı olmuş, insanları bir bakışta tanıyabilen biriyle konuşuyor olmak demekti. Bu gerçek beni ona daha çok bağlıyordu. Hatta giderek daha fazla hayran oluyordum. Derin bir sessizlik oldu masada. Dirseklerini masaya koydu ve gözlerimin içine bakarak devam etti. "Biliyor musun, senin herkesten farklı bir yanın var. En neşeli kahkahanda bile bin keder gizli. Ellerin sürekli cebinde. Sanki bir şeyleri gizler gibisin. Sanki tutunamayan bir aşk zede duruşun. Neyzede olduğumu ben de bilmiyorum. Ama hep bir yıkılmışlığım, adını bir türlü koyamadığım mağduriyetim var. Deprem sonrası her şeyini yitirmiş insanların çaresizliğini andırıyor bu halim. Bir şey zedeyim, evet. Ama neyzede olduğuma inan ben de bilmiyorum. Aşka küfredenlerin aşkta daha çok sevindiğini görüyorum. Aşk kendisine sövenleri nasıl anlıyor da onlara mutluluk sunuyor, anlayabilmiş değilim. Ben aşkın bilmediği bir dilde mi küfür ettim de bana bu kadar hoyrat davrandı? Ben aşka nece sövdüm bilmiyorum. Elleri diyorsun. Ellerim niyeyin cebinde sence? Gerçekten ceplerinde mi? Yoksa sadece onları fark etmesini beklediğim insanların görebileceği kurunağında mı? Farkında mısın, bunları söylerken bile ellerin masanın altından hiç çıkmadı. Bunu fark etmiş olması beni çok şaşırttı. Gerçekten de ellerin masanın altından hiç çıkmadı o konuşma boyunca. Kurabiye çalarken yakalanmış bir çocuk telaşıyla hemen masanın üzerine koydum ellerimi. Utanmıştım. O ise karşımda kendinden emin ve alaycı bir gülümsemeyle halimi inceliyordu. Bir sigara daha yakıp devam etti. Bazen hayata bir saat bakar gibi baktığını düşünüyorum. Heyecanlı ve içinin içine sığmadığı zamanlarda veya sevinilecek bir şeye doğru ilerlerken acelecisin. Sanki öyle zamanlarda saatinin akrep ve yelkovanı hiç ilerlemiyor. Kendinle baş başa kaldığın ve hayatın sırtına yüklediği sorumlulukların seni ezdiği, aşk ve acının aynı anda üstüne çöreklendiği zamanlarda da sanki o akreple yelkovan yerinden fırlayacakmış gibi. Bunun en kötü yanı ne biliyor musun? Hayata saatten baktığın sürece eskiyen 11'in hesabını hep 12'den soracaksın. Söylediklerini büyük bir şaşkınlıkla dinledim. Beni başından sağmak için türlü bahanelere başvuracağını düşünürken, o karşıma geçmiş benimle ilgili analizler yapıyor. Daha da kötüsü, bu analizlerin hepsi doğru çıkıyor. Benim bile yüzleşmekten korktuklarımı bir bir masaya döküyor, kırmaktan hiç korkmadan, aldırmadan, hatta fütursuzca. Nutkumun tutulduğunu hissediyorum bir an. Önümdeki suya uzanarak bir dikişte bitiriyorum. Bu beni biraz rahatlatıp vereceğim cevap için bana zaman kazandırıyor. Söylediklerinde haklılık payı çok büyük. Ama durumum tamamıyla bununla da özetlenemez. Zaten ben de psikolog değilim. Sadece gördüklerimi ve hissettiklerimi söylüyorum. Hayatın o kocamanlığı içinde bazen kaybolduğumu, boğulduğumu hissediyorum. Kaçıp kurtulmak istiyorum. Ama kaçmak istediğim o hayat, istemediğim şeylerin yanı sıra hasretini çektiğim şeyleri de sunuyor bana. Sevmek gibi, aşk gibi, sen gibi. Hayatın anlamını çözmeye çalışırken uyuyakalıyorum bazen. O kadar yoruyor ve kandırıyor ki beni. Sonra en kandırıldığım yerden küsüyorum hayata. Bana ellerini ver. Efendim? Ellerini ver dedim. Kalbim hızla atmaya başladı. Benden ellerimi istiyordu. Konuşurken nereye koyduğumu bilmediğim ellerimi. Acaba yine masanın altına mı saklamıştım? Biraz önceki sahneyi hızlıca düşünmeye başlıyorum hemen. Filmi geri sarıp tekrar izlediğimde ellerimin masanın altında değil, anlattıklarımla ahenkli bir halde hareket ettiğini görüyorum. Bu beni biraz rahatlatıyor. Korkarak ve titreyerek uzatıyorum. İçimde uçurumdan aşağı yuvarlanırcasına bir his beliriyor. Ellerime uzandığı her saniyeyi ağır çekimde izliyorum sanki. Her iki elimi de avuçlarının içine alıyor. Sıcacık ellerini kalbimin derinliklerinde hissediyorum. Ama bu bir el ele tutuşma değil. Biz el ele tutuşmuyoruz. Sadece o benim ellerimi avuçlarının içine, sanki biraz sonra bana geri verilecek bir emanetmiş gibi yerleştiriyor. Avuçlarımın içi tavana doğru bakacak şekilde tutuyor ellerimi. Avucuma bakarak. Bak, bunlar senin hayat çizgilerin. Birbirleriyle kesişen, birbirlerinden uzaklaşan. Birbirlerine hiç dokunmayan, karma karışık çizgilerle dolu avucun. Kimi derin bir iz taşıyor, kiminin varlığı bile şüpheli. En incesinden en kalınına varana kadar hepsi bir yer tutuyor avucunda. Ve şimdi bir düşün, o koskoca hayat dediğin çizgiler sadece avuç için kadar senin. İki avuç içine sığıyor bak o koskoca hayat dediğin çizgi. Hayatı bu kadar büyütme ve her şeyin aslında senin avuçlarının içinde olduğunu bil. Sözleri bittiğinde derin bir sessizliğe gömüldüm. Kurduğu her cümle beni biraz daha cahil kılıyor, sanki o konuştukça ben eksiliyordum. Bugüne kadar hiç kimse hayatın gerçeğini bana bu şekilde göstermemişti. Konuşma uzadıkça biraz daha rahat davranmaya başladığımı gördüm. Daha çok gülüyor, konuşma aralarına espriler sıkıştırıyor ve yüzündeki anlamsız ifade yerini sevecen bir hale bırakıyordu. Ellerini ellerimden usulca çekerken sanki parmaklarıma bıraktığı sıcaklık ruhumun her yanını sarar gibiydi. Keşke ellerimi ellerinden hiç ayırmasaydı diye düşünürken O çoktan masadaki kendi sınırlarına dönmüş, arkasına yaslanmıştı. Ona sormak istediğim o kadar çok soru vardı ki, her birini tek tek sıralamak ve hepsine tatmin edici cevaplar almak istiyordum. En fazla cevabını merak ettiğim soruyu bir çırpıda soruverdim. Düşündüğümden de fazla tecrübem var hayat konusunda. Kolay kolay aldanabileceğini sanmıyorum. Doğru değil mi?
Değil.
Bu maskeli baloda kimin gerçek yüzüyle dolaştığını bilmek zor. Belki şu an ben bile bir maske takıyorumdur. Gerçekten maske takıp takmadığımı kendim bile bilmiyorum. Bilsem inan şu anda itiraf ederdim bunu. Bürünmek zorunda kaldığımız kişiliklerin zamanla bizim olduğunu, bize yapıştığını, bir yama gibi sırıttığını fark ettiğimizde gerçek benliğimizi çoktan kaybetmiş oluyoruz. Ama dostlarımız var, sevdiklerimiz var. Onlar bizi hatırlatmıyor mu kaybolan kişiliğimizi? Onları sahte kimliğimizle, maskeli bir anlayışla nasıl sevebiliriz ki? Dost mu? Ne dostu? İnsandan insana dost olmaz. En gerekli yerde en gerek oldu dostlarım. Sinsiliklerini sinsice sakladılar. Ben insana inanmam. Hele aşka hiç. Bana aşık olduğunu söyleyen, beni etkilemek için etrafımda maskelerle dolaşıp hep iyi yanlarını gösteren asalaklarla dolu her yanım. Hepsinin gerçek yüzünü biliyorum. Yaşadığını zanneden ödlek ölüler hepsi. Onlar gibi olmaktansa gerçekten ölmeyi yeğlerim. Bir gün bir tanesine ne dedim biliyor musun? Yaşar gibi yapıp sence ölmektense ölür gibi yapıp bence yaşarım daha iyi dedim. Tabii hiçbir şey anlamadı Mongol. Salak salak yüzüme baktı. Sonra ne oldu? Baktım anlamıyor, onun dilinden konuştum. Canın cehenneme dedim, anladı. İkimiz de buna çok güldük. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorduk. Konuşmalarımız kaydedilse neredeyse hayat dersi olabilecek tarzdaydı. İçimden, iyi ki ona aşığım diye geçirirken ben de anlatmaya başladım eski aşklarımı. Bu sırada bir tren düdüğü daha çaldı. Benim de çok acı çektiğim aşklarım oldu. Bir tane Ayten vardı mesela, çok çektirdi. Hep sevilmek isterdi ama karşılığında verdiği sevgi de oldukça cimriydi. Ah bilirim öylelerini, vermeden almayı sever onlar. Evet, hep olmadık ve bitmedik istekleri vardı. Sonunda canıma tak etti ve ''Sen bana güneşten yağmur çal diyorsun.'' dedim. Afalladı. Hiç böyle bir tepki beklemiyordum. Ben de artık nasıl biriktirmişsem ağzımdan çıkıverdi işte. Sonra? Sonrası bilinen son işte. Tartışma büyüdü, büyüdü, en sonunda ona bağırarak. Sen sevdana baş aktör değil, provasız aşkına figüran arıyorsun, dedim. Sonra o bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Canın cehennemi. Birden ikimiz de kahkahalara boğulduk. Gözümüzden yaş geliyordu adeta. Sonra birden durup, ''Senin de kederle evlenip boşanmış dul neşelerin var.'' dedi. Dört tarafı gözyaşlarıyla çevrili. Gülüşüm asılı kaldı yüzümde. Bunu başka hiçbir cümle bu kadar iyi özetleyemezdi. Neden der gibi baktım yüzüne. ''En neşeli kahkahanda bile bir keder gizli.'' derken, İşte tam da bunu anlatmaya çalışıyordum. Senin şekerle tatlandırılmış gözyaşların var. Kahkahaların en gizli ağlama biçimin aslında. Gerçekten gizliyorsun acılarını. Üstelik bu gizlediğin acıların üstünü gülüşünle örtüyorsun. Sorarım şimdi sana, senin acın kaç şekerli? Beni apansız yakaladın. Sana karşı kendimi çok zayıf hissediyorum. Bir ayna görüyorum sanki karşımda. Üstelik hep kaçtığım, görmezden geldiğim bir ayna. Belki de ama şunu unutma. Kimse kendisinden daha iyi bir ayna olamaz kendisine. Belki senin aynan kendine kırıktır. Yüzüne bakmasını bilen, sakladıklarını okumasını da bilir. Herkesten sakladığım alnımda ismiş haberim yok. Anlamadım. Yani ben her şeyi sakladığımı sanırken meğer tüm sırlarımı yüzümde taşıyormuşum. Hani olur ya bazen bilirsin, alnına bir iz sürülür, sen göremezsin. Akşama kadar o izle dolaşırsın. Herkes yüzüne bakar, güler ama kimse seni uyarmaz. İşte o yüzden öyle söyledim. Herkesten sakladığım alnımda izmiş, haberim yok diyorsun. Haberin yoksa suçun da yok demektir. Sen masumsun. Suçlu olanlar o izi görüp de seni uyarmayanlar. Buradan sıkıldım, biraz yürüyüş yapalım mı? Peki. İkinci ayrım sonu. Sayfa no 14. Devamı 3. ayrımda.